Meclis gündemi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özden Koş yine sizlerle birlikte istiyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatmak istiyoruz. +90 312 463 34 19, +463 34 21, e-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr, Facebook sayfamız TRT Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT Meclis Gündemi. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba. Bugün meclis gündeminde Sayın Özkaya ile Almanya Parlamentosu'nun kararını değerlendireceğiz. Ardından anayasa ve başkanlığı konuşacağız ve tabii ki siyaset ve medyadaki üslupta siyaset gündeminin önemli konuları arasında Sayın Özkaya'ya bunu soracağız. Ben hemen izin verirseniz bugün Ramazan ayının ilk günü, bütün İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun diyoruz. Ayrıca teşekkür ediyoruz geldiğiniz için Ramazan ayının ilk günü, ama şimdi sizinle Almanya Parlamentosu'nun kararını konuşacağız Sayın Özkaya, ama meclis gündeminde bu hafta hangi konular öne çıkacak? Öncelikle Sayın Kurban, sizden öğrenmek istiyoruz.
Evet, geride bıraktığımız haftayı bayağı yoğun bir gündemle geride bıraktık hakikaten. Çünkü meclis elektrik piyasası kanununu geçirdi ve cumartesi günü sabah saatlerine kadar süren bir oturum yapıldı. Aynı zamanda biraz önce belirttiğiniz gibi Almanya Parlamentosu'nun aldığı önemli bir karar var ve Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Bu kararla ilgili de Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla bir deklarasyon yayınlandı ve Alman Parlamentosu'nun bu kararına en sert cevap verilmiş oldu parlamentodan. Bu haftada yoğun bir gündem bekliyor milletvekillerini. Çarşamba ve Perşembe günleri genel kurulun toplanması öngörüldü ve özellikle Maarif Vakfı kanun tasarısı öncelikli gündem maddesi olacak. Bu düzenleme yurt dışındaki vatandaşlarımız da yakından ilgilendiren bir düzenleme. Çünkü tasarıyla İstanbul'da merkezi olan bir Maarif Vakfı kurulması öngörülüyor. Bu vakıf yurt dışında ilk öğretimden yüksek öğretime varıncaya kadar bütün okul kademelerinde gerekli katkıyı sağlamak üzere kuruluyor ve özellikle burs sağlayacak yurt dışındaki vatandaşlarımıza da. Bunun yanı sıra tabii okul, eğitim kurumu, yurt gibi tesisler kurulması için bu vakıf görev üstlenecek. Yurt içinde de bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenlerin yetiştirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin bir başka önemi de özellikle vakıf tarafından yurt dışında örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan şehirlerde diğer kamu kurumlarının ve kuruluşlarının benzer faaliyetleri yürütemeyecek olmaları. Yani bu tür çalışmalar artık Maarif Vakfı çalışmalarıyla yürütülecek. Vakıf için 12 üyeli bir mütevelli heyeti oluşturuluyor. Bu heyetin oluşumunda 4'ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek, 3'ü Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Ayrıca Milli Eğitim, Dışişleri, Maliye Bakanlığı ve YÖK temsilcileri de mütevelli heyetin içerisinde olacak. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyon liralık bir ödenek ayrılması planlanıyor bu faaliyetler için. Komisyon gündemlerine bakacak olursak, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Perşembe günü toplanacak ve özellikle terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirilecek. Milli Savunma Komisyonu'nda başkanlık seçimi yapılacak yarın. Çünkü Sayın Faruk Özlü Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı olmuştu. Onun yerine bir başkan belirlenmiş olacak. KİT Komisyonu'nda önemli bir toplantı yapılacak çarşamba ve perşembe günleri. TEDAŞ'ın, Türkiye Emlak Bankası'nın, TÜBİTAK, Marmara Teknokent'in ve TOKİ'nin hesapları gözden geçirilecek. Son olarak Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu'nda akademisyenler dinliyor haftalardır. Bu hafta da o çalışmasına devam edecek.
Meclis böyle yoğun bir tempo içerisinde. Ama tabii hem Türkiye'yi ilgilendiren hem elbette meclisin gündemine gelen bir konu var ki Almanya Parlamentosu'nun kararı. Bunu dinleyicilerimize şöyle kısaca hatırlatalım. Almanya Federal Meclisi 1915-1916 yıllarında yaşanan tehcire soykırım olarak niteleyen karar tasarısını geçen hafta yapmış olduğu oturumda onayladı. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması başlıklı bir karar çıkarttı 1915-1916 yılları arasında. Tabii ki Türkiye buna çok büyük tepki gösterdi. Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu istişareler için Ankara'ya çağrıldı. Şimdi Sayın Özkaya, siz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunusunuz. Hukukçu kimliğiniz var. Bu kimliğinizden yola çıkarak bu konuları sizinle ilk başta konuşmak istedik, izin verirseniz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren de avukatlığını yaptınız. Şimdi Almanya Federal Meclisi'nden çıkan kararı siz nasıl yorumluyorsunuz?
Öncelikle bizleri radyoları başında dinleyen TRT, TSR radyomuzun dinleyicilerine saygılar sunuyorum. Bütün İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. İnşallah huzur içinde Ramazan'ı tamamlar ve bayrama ulaşırız. Evet. Doğu ve Güneydoğu'daki şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum sözlerime başlarken. Ve dün de Osmaniye'deki çocuklarımızın, öğrencilerimizin kazası sonucu evet, vefat edenlere rahmet ve ailelere sabır diliyorum. Almanya'nın meclisinin kararına gelince, biz Türkler 1071'den de önce bu topraklara geldik. 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde. Biz geldiğimizde de bu topraklarda Ermeniler vardı. 1000 yıldır Ermenilerle beraber yaşadık. 1000 yıl hiçbir sorun olmadı ve milleti sadıka kabul edilen Ermenilerle huzur içinde komşuluk yapan, birbiriyle gayet iyi anlaşan, onlara din ve vicdan hürriyeti hususunda en geniş imkanı sağlayan Osmanlı, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler döneminde hiçbir sorun olmadı da yalnızca 1915'te Türklerin 1000 yıl sonra aklına tehcir, soykırım mı geldi? Bizim tarihimizde Allah'a hamdolsun ki hiç soykırım olmadı. Tarih boyunca savaşlar oldu, birçok sıkıntılar yaşandı ama asla bir milleti ortadan kaldıracak, bir milletin tamamına yönelik, çocuk, kadın, kız, erkek, genç, yaşlı demeden tamamına yönelik bir soykırım yaşanmadı.
Tam tersi Türklere tam tersi, uygulandı.
Tam tersi soykırım oldu. O kısım. Ama geçmişte evet, Avrupa 1492'de İspanya adasında, İberik Yarımadası'ndaki Müslümanları 8 asır yaşayan önce Emevi Devleti'ni, Endülüs Emevi Devleti'ni yok ettikten sonra oradaki Yahudileri de tamamını sürgüne gönderdi ve bunların tamamını Osmanlı kabul etti. 500 yıldır bunun onuruyla her zaman konuşuyoruz. Biz Osmanlı Yahudileri kabul etti diye. Akabine geldiğimizde 1930'lu yıllarda Ankara Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nin en önemli hocalarından birisi Ernst Hirsch, bir Yahudi ve Almanya'dan gönderilen hem hukuk fakültelerinde hem de tıp fakültelerinde Hitler tarafından gönderilen Yahudiler vardı. Onlar da Türkiye kucak açtı.
Evet.
Tarihin birçok döneminde Avrupalılar kendi içindeki mezhep savaşlarından kaçıp gelenlere Osmanlı kucak açtı. 1915 yılındaki olayları tarihin kendi seyri içinde bakmak ve görmek gerekir. Birinci Dünya Savaşı sırasında ordu 7 cephede savaşıyor. Rusların kışkırtmasıyla ve diğer milletlerin kışkırtmasıyla Erzurum, Adana, Maraş, Antep, Osmaniye o bölgelerde ve Yozgat değişik bölgelerde zulüm yapan, Türkleri katleden Ermenilerle ilgili dönemin yöneticileri bunları daha sakin olan ve Türklere zarar vermesine engel teşkil eden bugünkü Suriye topraklarına göre tehcir bir zorunlu karar alıyor. Bu zorunlu kararı alırken o günün şartlarında elbette ki ulaşım çok daha zor, bugünkü gibi rahat değil ve savaş dönemi, kıtlık ve yokluk dönemi, giderken vefat edenler olabilir. Bu son derece normal işin. Çünkü siz orada katliama karışmış kişileri zorla bir başka yere göç ettiriyorsunuz ki ülkenin genel güvenlik tedbirlerini alalım diye. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesi de yaşam hakkıdır. Yaşam hakkı dünyadaki bütün haklardan öncelikli gelir ve anayasalarda da ilk düzenlenen hak yaşam hakkıdır. Yaşam hakkını korumanız için eğer bir toplu isyan, toplu kalkışma varsa o toplu kalkışma ve toplu isyana kalkanlarla ilgili devlet her türlü tedbiri alır. Bu hem uluslararası sözleşmelerin hem de anayasaların vaaz ettiği önemli bir kuraldır. Devlet o gün bir tedbir almış. Acı olaylar yaşanmış. Acı olaylar biz Türklerde de yaşanmış, Kürtlerde yaşanmış, Ermenilerde yaşanmış. Şimdi meclislere düşen bunları tarihi yargılamak ve hüküm vermek değildir. Meclisler mahkeme değildir. Mahkemeler karar ve hüküm verir. Meclisler tarihi olayları ancak araştırabilirler. Onunla ilgili bir tavır belirleyebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız her zaman ne diyor? Biz kendimizden korkmuyoruz. Millet olarak çekindiğimiz hiçbir şey yok. Buyurun gelin. Bütün arşivlerimiz açalım. Tarihçilerimiz gelsin. Uzmanlarımız çalışsın. Ne var ne yoksa ortaya çıksın. Bir insan, bir devlet, bir devletin başı Cumhurbaşkanı kendisinin çekineceği, endişe edeceği, devletini töhmet altına sokacağını evet. düşündüğü bir husus olsa arşivini açalım, böyle bir şey konabilir mi?
Asla konabilir. Bu zaten yıllardır söylenen bir şey. Yani şimdi, hani gelin bakın arşivlere yani, diye.
Bugün niye oldu? Durduk neden yerde oldu? Neden
evet.
oldu?
Evet. Yani biraz, hem müttefik Almanya, evet, bizim müttefikimiz. Evet, 3,5 milyondan fazla orada insanımız yaşıyor. Evet. Hani neyi
ne oldu da bir anda oldu? Şimdi içinden geçtiğimiz süreçlere çok iyi bakmamız lazım. Bugün Türkiye'de Suriye'den ve Irak'tan gelen 3 milyonun üzerinde mülteci var. Bunlar oradan durduk yere buraya gelmediler. Sürekli başlarına bombalar yağıyor. İnsanlar öldürüyor, masum insanlar öldürüyor. Masum insanları öldürenler bir kısım katil terör örgütleri ve devlet yöneticileri ve bunlara da bu silahı verenler Batılı Avrupalılar. Avrupalılar bizzat hem kendi uçaklarıyla bombalıyorlar, Amerika, Avrupa, Rusya, hem de silah vererek bu terör örgütlerinde masum insanları öldürtüyorlar. Masum insanlar orada ölmemek için canını kurtararak, bir insan en sevdiği yurtundan niçin ayrılır? Ancak can korkusuyla ayrılır ve bir de rızık endişesiyle ayrılır. Bunun dışında insanlar sevdiği, yaşadığı bölgeden, doğduğu bölgeden ayrılmazlar. Ataları oradadırlar, kökleri oradadır. Oraya karşı insanların her zaman bir aşkı vardır, sevgisi, muhabbeti vardır. Bu insanlar oradan ayrılıyor, Türkiye'ye geliyor. Bugün Türkiye 80 milyonluk bir nüfus, 3 milyona bakıyor. Avrupa 400 milyonu bulan bir nüfus, baktığı toplam göçmen sayısı 300 bin civarında. Bizim milli gelirimiz 10 bin dolar, onların ortalama 50 bin dolar. Yani nüfusları bizim 5 katımız, milli gelirler bizim 5 katımız ama baktıkları göçmen sayısı bizim onda birimiz. Sebep olanlar onlar, sonuçlarına katlanmayan onlar. Tabii bu süreçte vize ile ilgili anlaşmalar var. Vize anlaşmaları çerçevesinde Avrupa Birliği işte 1 Haziran'dan itibaren kolaylaştırmak ve Ekim'den itibaren de kaldırmakla ilgili görüşmeler devam ediyordu. Ayrıca da biz Doğu ve Güneydoğu'da çok tarihin en önemli terör operasyonlarını yürütüyoruz. Avrupa bizim güçlü olmamızı arzu etmiyor. Çünkü az önce söylediğim gibi 400 milyonluk Avrupa 300 bin göçmene bakamazken 80 milyon Türkiye 3 milyonluk göçmene bakınca bu bütün dünyada bir saygı uyandırıyor. Onlara karşı da bir eleştiriye muhatap oluyor. Bu saygıyı bizim görmemiz, eleştiriye onların muhatap olması bizim zayıflamamızı, bizim güçsüzleşmemizi gerektiriyor. Ve maalesef her türlü terörü destekliyor. Terörü destekledikleri zaman biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Ne diyor? Bu sefer terörün tanımını değiştirin. Terörü daha rahat bir şekilde olmasını ve o bölgedeki insanların can, mal, emniyetlerinin ortadan kalkmasına vesile olun. Tabii Türkiye diyor ki kusura bakmayın. Bunu yapamayız. Hatta bir yakın savaş tehlikesi veyahut da ciddi bir kargaşa, şiddet, terör ortamları varsa, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da böyledir, güvenlik daha geniş, insan hakları daha dar yorumlanır. Çünkü bir, toplu bir artık katliam olacaktır, toplu insanların ölmesi mümkün hale gelecektir. Onun için de o bölgedeki güvenliğin, huzurun, sükunun tesisi için daha belki de kararlarınızı sertleştirmeniz gerekecek ki huzuru sağlayabilirsiniz. Şimdi biz terörle ilgili tanımı değiştirmeyip eğer siz doğudan, güneyden gelenlere karşı da bakmayacaksanız, bunlara karşı bir yardım bulmayacaksanız o zaman biz de kapılar açarız diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi Avrupa bu tür kararlarla Almanya bizi izaya getirebileceğini, terbiye edebileceğini, bir siyasi olarak bize yön çizebileceğini zannediyor. Ama bence beyhude bir davranıştır. Biz ve yanlış. Ve yanlış olduğu kadar son derecede kınanacak bir davranıştır. Dönüp kendilerine bakmaları en doğru tavır.
Sayın Özkaya, hani Avrupa İnsan Hakları hani da baktığımız zaman kağıt üzerinde çok şey var gerçekten. Evet. Şimdi burada kağıt üzerinde olanı uygulamak değil midir önemli olan? Yani şimdi, hani icraata icra, bakmak evet. lazım.
Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Avrupa'nın kararlarını da birçok olayda incelediğimde şu sonuca varıyorum. Avrupalılar kendi içinde bir standart tutturmaya gayret ediyorlar. Kendi vatandaşları evet. bir zamanda. Ama diğer dünya ülkeleriyle veya İslam coğrafyasıyla, Orta Doğu coğrafyasıyla bir şey karşılaştığında hiçbir kararlarına uymuyorlar. Hep bir çifte standart var. Ben en son mesela ifade hürriyetiyle ilgili Delphi Estonya kararı vermişti. Çok ilginç sosyal medyadaki alınan cezalarla ilgili. Bizim Türkiye'den giden bütün ifade hürriyetiyle ilgili geçmiştekilere bu ağır eleştiri değil, ağır eleştiridir, suç teşkil etmez, tazminat da olmaz diye iptal eden Avrupa orada aynı kelimeleri, aynı sözleri ifade hürriyetinin dışında kişi hak ve hürriyetini kısıtlayan insana insan onurunu rencide eden bir davranış kabul etti. Yani Avrupa kendisine olduğu an hemen farklı karar veriyor. Bu Refah ve Fazilet davasının kapatılması kararında vardır. Leyla Şahin başvurusu kararında vardır. Onlarca kararda görebilirsiniz ki Avrupa da her zaman bir çifte standart vardır. Burada da maalesef bir çifte standartı uyguluyor. Yahudileri gaz odasında öldüren, katleden, yakan kim? İşte Namibya'da, Afrika'da 100 binin üzerinde insanı katleden kim? Bütün Afrika'yı sömürgeye altına alıp katleden kim? Bugün Avrupa'da bir medeniyet var. Bir çağdaşlık görünüyor, ciddi bir şehirleşme var. Bunun, bu şehirleşmenin altında Avrupa ama Afrika'dan getirilen kölelerin kanları var, onların canları var, onların alın terileri var. Yani Avrupa kendisi sömürge olarak sömürdüğü müddetçe haklı. Avrupa kendisi kuralları koyduğu müddetçe haklı. Avrupa bütün dünyadaki sistemi yürüttüğü müddetçe haklı. Ancak birisi Avrupa'ya yanlış yapıyorsunuz, sizin yaptığınız doğru değil, dünya sizden ibaret değil. Dünyada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 devletin menfaatlerinden ibaret değil. Dünya 5'e büyük dendiği zaman o zaman hemen terse dönüyorlar ve kendi kurallarını uygulamaya başlıyorlar. Benim baştan beri bu meslek hayatımda hep gördüğüm Avrupa maalesef ciddi bir çifte standart uyguluyor.
Evet ve böyle gittiği müddetçe de hani bu bir aslında çok gözükmese bile bir çöküşü de aslında beraberinde
biz
getiriyor.
Geçen meclis ben aile bütünlüğünü araştırma komisyonunda sözcüsüydüm. O evet. komisyon nedeniyle Danimarka ve İsveç'i ziyaret ettik. İsveç'teki parlamentoyu ve Danimarka'daki parlamento ve hükümet kuruluşlarını izledik. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Danimarka'da yaklaşık bir yılda 40-50 bin civarında çocuk doğmuş. 12 binini devlet almış ailelerinden. Yani doğan neredeyse her 4 çocuktan birisini devlet almış.
Aslında sebebi nedir acaba?
Sebebi ailelerin fuhuş, esrar, eroin, şiddet, cinsel istismar, çocuklara bakamama, terk etme gibi onlarca sebep sayabilirsiniz. Ama asıl olan bu kadar büyük bir çocuğa yani her 4 çocuktan birisine devletin el koymak zorunda olması. Bence Avrupa ciddi bir çöküşün içinde. Ciddi bir dağılmanın içinde bu zenginliği, oluşmuş zenginliği ve sömürü sisteminin devam etmiş olması nedeniyle sürdürüyor. İnsan nüfusu, insan potansiyeline baktığınızda bana göre Avrupa ciddi bir inişe geçmiş durumda. Şehirler yaşlanmış, şehrin altyapısı ciddi manada eskimiş, çökmüş. Tahmin ediyorum ki böyle giderse Avrupa bir 20-30 sene sonra çok ciddi şekilde ekonomik ve yani, sıkıntılar
evet,
görecektir.
Evet, şöyle bir şey var değil mi Sayın Özkaya? Avrupa kendini toparlamazsa, hani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla hareket etmekten
vazgeçmezse
bu tabii ki hani domino taşı gibi geliyor bana. Hani buradan başlar, bir dokunduğunuzda birdenbire her
hepsine
şey
yayılır
ve çok büyük bir şey. Yani Her şey gelsin ama dışarıdaki insanlarla ayrı ayrı oturmalıyız, konuşmalıyız, ayrı uygulamalar yapmalıyız dendiği müddetçe.
Maalesef böyle, aynen dediğiniz gibi. Avrupa, az önce söyledim ya, ben dünyayı sömüreyim, ben burada büyük bir zenginlik içinde yaşayayım, refah içinde yaşayayım ve diğer insanlar, hiç kimse bulunduğu yerde bulunsun, açlık sefalet içinde bulunsun, onları savaşsın, ben onları hatta rahatsatayım, daha fazla birbirini öldürsün. Böyle bir şey söz konusu değil. Dünya artık çok büyük bir şehir, çok büyük bir köy. Herkes her şeyi görüyor. Ve sosyal medya, canlı yayınlar, yani bütün zenginliklerde, bütün fakirliklerde, bütün açlıklar, sefaletlerde, savaşlar da ortada. Ve insanlar bir nebze düşünüyor. Acaba biz bu savaşı niçin yapıyoruz? Evet. Biz bu açlık ve sefalete niçin zorunlu olarak katlanmak zorundayız? Avrupa, Amerika bu kadar büyük refah yaşarken ve bu insanlar gelip bizim buradaki doğal kaynaklarımızı sömürürken biz niye bu kadar çok açlık ve sefalet çekiyoruz diye düşünüyor. Ve ondan sonra acı bir gerçek, bütün terör örgütlerinin doğmasının ana sebeplerinden birisi de maalesef budur. Haksız bir şekilde o insanlara karşı davranışlar birçok şeyi terör davranışlarında doğuruyor. Bu Avrupa'nın hele çifte standartlı davranışları ilave sonuçlara sebebiyet veriyor. Evet.
Peki efendim, Almanya parlamentosunun aldığı bu kararın ardından Türkiye nasıl bir yol izlemeli, neler yapacak? Bir de ikinci sorum da bu konuyla ilgili olarak, özellikle Türk parlamenterlerin tavrı.
Almanya
özellikle meclisinde. Almanya meclisindeki Türk kökenli vekillerin bu düzenlemeye onay vermesi. Türkiye'de HDP'nin hazırlanan deklarasyona imza koymamasını nasıl yorumluyorsunuz?
Aslında bir baktığınızda herkes kendi safını belirlemiş oluyor. Türk kökenli olarak Almanya'da seçilen milletvekillerinin çok önemli bir kısmının Türkiye'deki değerlerden ve eski toplumundan çok ciddi manada uzaklaştığını, farklı bir dünyaya doğru gittiğini görüyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız dedi, çok bence literatüre yeni bir kavram soktu. Kanlarını tahlil ettirmek lazım diye. Anadolu'da çok farklı bir söz vardır. Kan ile geçmişine karşı saygısız davranan ve geçmişine bağlılığı hissetmeyenlere karşı bir tabir vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız dün kanlarını laboratuvar testinden geçirmek lazım dedi. Yani herkes kendisine yakışanı yapar. Bence tarihteki devletler de, insanlar da en asli, önemli kuralların birisi kendisine yakışanı yapar. Biz daha önceki Türkiye'ye karşı yapılan terör olaylarında da, bu kınamalarda da görüyoruz ki HDP Türkiye'deki ve dünyadaki nasıl bir terör örgütü varsa ve bu örgütler Türkiye'nin düşmanıysa HDP otomatik olarak onların yanında. Yani Türkiye'yi, çok acı bir gerçek, devleti, kendi devletini düşman görüyor ve Türkiye'ye düşmanlık besleyen herkes de otomatik olarak kendisini düşmanım, düşmanı, dostumdur görüp onunla yan yana geliyor. Bu devlet bizim. HDP'liler de kendisini bu devletin sahibi görmelidir. Bu 78 milyonun hepsi bu topraklara bağlılığını hissettiği müddetçe, yerli ve milli olduğu müddetçe, ırkı, konuşması, şekli, kıyafeti, düşüncesi, inancı, felsefesi kendisine ait. Hür bir şekilde yaşamalı ama bu devlete sahip çıkmalıyız. Bugün devlet olmadığı zaman Suriye'de ve Irak'taki yaşananları, İnsanın can, mal, namus, ifade, özgürlüğü, çalışma hürriyeti, hiçbir hakkının olmadığını hepimiz acı tecrübelerle görüyoruz. Bu çatıya sahip çıkmamız lazım. Evet. Bu çatı sadece bizim değil, dünyanın neresinde bir mazlum varsa bu topraklara geliyor. Ben hep söylüyorum, burası bir merhamet adası. Bu merhamet adasını korumamız lazım. Biz 80 milyonuz. Başka yerlerdeki sıkıntı olduğunda 3, 5, 2, 1 milyon insanlar buraya geliyor. Bu bölgede bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Burası önemli bir coğrafya. Bütün zenginliklerin, fakirliklerin, kavgaların, savaşların kesiştiği bir yer. Stratejik olarak çok önemli bir yer. O sebeple bu topraklarda yaşayan herkes devletine, evet, milletine sahip çıkmalı.
Bununla ilgili bir karar daha vardı değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2015 yılında aldığı Doğu Perinçek kararı, evet, var. Daha öncesinde de çeşitli kararlar alındığında biliyoruz biz. Hukuki olarak baktığımızda bu alanda hani nasıl bir yol izlenebilir?
Yani orada İsviçre'deki İsviçre bir karar çıkarmıştı. Ermeni soykırımı suç değildir demek evet. Ceza aldı. Evet. Doğu Perinçek'te gitti, suç değildir dedi. Ceza aldı, sonra itiraz etti ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirildi. Şimdi bunlar takip edilebilir. Bu yolların hepsi yapılabilir. Ama en doğrusu devlet olarak işte büyükelçimizi çağırdık. Şu anda Bakanlar Kurulu, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız istişareler yapıyorlar. Devletler uluslararası hukuk eşittir uluslararası güç ve menfaat. Yani ömür boyu ne düşmanlık ne dostluk söz konusu. Bunları dikkat etmemiz ve ülkemizin, milletimizin, devletimizin menfaatini neredeyse ona göre kararları belirlememiz lazım. Orada bizim 3,5 milyon insanımız yaşıyor. Bu insanlarımızın çok önemli bir kısmı artık Avrupa'ya yerleşme niyetindeler. Eskiden biz Türkiye'ye döneceğiz, mutlaka döneceğiz diyordu.
Çoğu yerleşti bile evet. Artık. Yani.
Gittiğimizde orada görüyoruz ki herkes artık konutlarını almış, emeklilikle ilgili düşüncelerini oluşturmuş. Geçen gittiğimizde Danimarka ve İsveç'teki incelemelerimizde Almanya, Hollanda'da da aynı şeyleri görüyoruz ki artık toplumumuz dünyanın global bir şehir haline geldiğini görüyor. Hayatının bir kısmını Türkiye'ye gelip birkaç ayını burada kalıp ama önemli bir şekilde orada kalmayı görüyor. O sebeple biz daha uzun vadeli planlar çerçevesinde kararlarımızı, sert tepkimizi koymak, bununla ilgili yapmamız gerekenleri yapmak, ekonomik olarak onları sıkıştırmak, uluslararası hukuktaki yolları denemek. Bunların hepsi yapılabilir şeylerdir. Türkiye'nin menfaatini nerede görüyorsak ona uygun davranmak. Buna da inşallah hükümetimiz birkaç gün içinde adım adım bunları açıklayacaktır.
Evet, evet tabii efendim siyasetin ve parlamentonun önemli gündem maddelerinden biri de yeni anayasa ve başkanlık doğru. Konuları. Şimdi AK Parti'nin üzerine çalıştığı yeni bir teklif var. Bu evet. Yasama yılı tamamlanmadan meclise sunulabilir mi? Bu konuda gelinen aşamayı nasıl yorumluyorsunuz?
Şöyle ben biz buraya nereden geldik? Niye hızlı ve çok konuşmaya başladık? Onunla ilgili aslında birkaç cümle yaptıktan sonra buraya gelmeyi daha doğru buluyorum. 2007 seçimlerinden önce 22 Temmuz seçimlerinden önce hatırlarsanız Sayın Ahmet Necdet Sezer'in seçim süresi doluyordu. Anayasa geleneği 2 ay öncesinden bu süreçler başladı mecliste ve o zamanki Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey aday olunca o tarihteki başsavcı Sabih Kanatoğlu'nun önerisiyle efendim 367 şartı vardır mecliste toplantı yeter sayısı için diye bir ortaya fikir attı. 27 Nisan günü birinci oylama yapıldı. 367 bulunmadı. O gün muhtara verildi ve ertesi günü CHP koşarak hemen Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. 1 Mayıs günü Anayasa Mahkemesi 367 şartı aranır diye karar verdi. Aynı gün yapılan ikinci toplantıda 367 bulunamadığı için o zaman da hükümetimiz, partimiz dedi ki madem ki siz bize anayasal çerçevede anayasanın verdiği yetkilerde geçmiş Cumhurbaşkanı seçildiği yöntemlerle seçmemize müsaade etmiyorsunuz. Biz de bu anayasayı değiştirir ve Cumhurbaşkanı'nı halka seçtiririz dedi. Anayasa değişikliği yapıldı. Eylül referandum yapıldı. 168'de geçti. 22 Temmuz'da da zaten büyük bir çoğunlukla geldiğimiz için %47 oyla yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'i seçtik. 2014'e geldik. Sayın Abdullah Gül'ün seçim süreci bitti. 6271 sayı Cumhurbaşkanı'nın seçim kanunu çıktı ve bu çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos günü seçtik. 28 Ağustos günü de Cumhurbaşkanlığına başladı. Şimdi anayasal sistemimizde şöyle bir durum ortaya çıktı. Mevcut Cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçiliyor. %52 oyla seçildi. Geniş bir yetkisi var. Mevcut başbakan parlamenter demokrasinin içinde halk tarafından doğrudan seçiliyor. Güçlü partinin hükümeti olarak kuruyor ve sorumluluk onda. Yani hem başbakan hem cumhurbaşkanı ikisi de seçimle geliyor. İkisinin de güçlü oy oranıyla geliyor ve ikisinin de geniş yetkileri var. Yarı başkanlık sistemiyle ilgili 3 temel kural var. Deniyor ki bir başkan veya cumhurbaşkanı seçimle gelecek. 2 parlamentoya karşı sorumlu bir başbakan olacak. 3 cumhurbaşkanının yetkileri geniş olacak. Baktığınızda bizde üçü de var. Şimdi bir sistem düşünün hem Cumhurbaşkanı'na hem Başbakan'a çok geniş yetki vermiş. Bu sistem mutlak surette problemi doğuran bir sistem. mutlak şekilde sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bakanlar kurulu oy birliğiyle çalışır. Kolektif sorumluluk esası vardır. Yani bir bakanın bakanlar kurulu imzası eksik olursa o bakanlar kurulu anlamaz. Ayrıca alınmış olan bakanlar kurulu kararında Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gerekir ve yayınlanması gerekenler de yayınlanır yürürlük için. Devleti Bakanlar Kurulu hükümet yönettiğine göre hükümette din kararlarını son merhalede Cumhurbaşkanı onaylayacaksa Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan hükümet farklı düşündüğünde, farklı olaylara yaklaştığında Bakanlar Kurulu kararları anlamayacak. Bir basit atamalar yapılamayacak. Birçok üst atama 2451 sayılı kanun çerçevesinde üçlü kararname, bir kısmı da Bakanlar Kurulu kararı atanıyor. Şimdi siz büyük elçi atayacaksınız. Başbakan, Sayın Başbakan diyecek ki şunu atayalım. Sayın Cumhurbaşkanı hayır o kişi olmayacak dediği zaman sistem kilitlenecek. Müsteşarlar, genel müdürler, valiler, emir müdürleri bu atamalarda ve devletin yönetimle ilgili mekanizmalarında sıkıntı başlıyor. Bu sistemi kendi içinde tıkıyor. Biz de diyoruz ki bu sistem geçmişten gelen sıkıntıları var. Geçmişteki sıkıntılar nedir? Seçim sisteminden ve güçlü liderlerin çıkmadığı dönemlerde çok ciddi koalisyonlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Türkiye 4 dönemde refahı artmış ve zenginleşmiş. 1950-60 Menderes dönemi tek parti. 1965-71 Demirel dönemi Adalet Partisi tek parti. 1983-91 Anavatan Partisi dönemi Turgut Özal dönemi tek parti. 2003 ve sonrası AK Parti Sayın Recep Tayyip Erdoğan dönemi. Dolayısıyla bu dönemlerde güçlü parti, güçlü liderlerle gelişmiş. Ama koalisyonların olduğu dönemlerde eksik kalkınmalar, ülkede çok ciddi siyasi krizler, ekonomik krizler olmuş. Biz Sayın Rahmetli Özal ile Demirel'in başbakan, cumhurbaşkanı olarak yaşadığı sıkıntıları, Demirel, Tansu Çiller, efendim daha sonra Bülent Ecevit, Ahmet Necdet Sezer sıkıntılarını gördüğümüzde aynı gelenekten gelen insanlarda bile yetki karmaşası nedeniyle sorunlar çıkabiliyor. Bunu yeni bir sistemle çözmemiz lazım. Öncelikle diyoruz ki partili cumhurbaşkanlığı. Şimdi biz cumhurbaşkanını halka seçtiriyoruz. Birinci seçimi yaptık. İki kere seçilecek. Cumhurbaşkanı eskiden Çankaya Köşkü'nde şimdi Beştepe Külliyesi'nde 5 yıl oturacak. Hiçbir yönetime karışmayacak. Hiçbir şey söylemeyecek. 5 yıl sonra halka gidip de ne diye o isteyecek?
Onun için partili olsun.
Yani mutlaka düşüncesi var. Efendim, evet. Bir icraatı hedef koyacak. Ben şunları yapacağım. Hükümetle beraber bu çalışmaları yapacağım. Bu reformları yapacağım. Bu kalkınmaları sağlayacağım. Ki sizden o isteyeceğim. 5 yıl sonra geleceğim. Bizim 1923-38 döneminde Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk aynı zamanda CHP'nin genel başkanı. 1938'den 1970'e kadar CHP'nin genel başkanı İsmet İnönü. 38-1950 arasında hem Cumhurbaşkanı hem CHP Genel Başkanı. Şimdi o dönemlerde oldu. Hiçbir sorun olmadı. Ben şurada CHP'nin genel mantığında biz artık %50 oy alamayacağız. %50 oy almayacağımız için Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğimize göre bu sistemin tamamına karşı olmalıyız. Ve bu sistemi hiçbir şekilde bu ülkeye getirtmemeliyiz mantığıyla çalışıyor. Ben bunu doğru görmüyorum. Türkiye'nin üniter yapısını korumak kayıt ve şartıyla bu sistemin, başkanlık sisteminin partili cumhurbaşkanlarının, partili başkanlarının Türkiye'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Başbakan, tabii bir kısım şeyler süreç içinde gelişecek. Başbakan aynı zamanda cumhurbaşkanı, birinci yardımcısı, başkan yardımcısı mı olacaktır? İşte başkanlık kararnamesi var. Başkanla meclisin birbirini azledip azletmeme yetkileri var. Bunların bir kısmı da tabii konuşarak Sayın Cumhurbaşkanımız Türk tipi başkanlık diyor ya, dünyanın yaklaşık 30-40 ülkesindeki sistemi okudum, inceledim. Hiçbir ülkenin sistemi birbiriyle birebir örtüşmüyor. Evet. Benzeşmiyor. Mesela geçen İsveç'te gördük. İsveç'te 349 milletvekili var. 10 milyon nüfus. Milletvekili bakan olduğu an milletvekilliği düşüyor. Yedek milletvekili parlamentoya giriyor. Tabii sebebini biliyorum ama ben sordum oradaki ilgili uzmana. Acaba niçin milletvekilliği düşüyor, sebebi nedir dedim. Efendim kuvvetler ayrılığını dedi sağlamamız için mutlaka milletvekilinin bakanın teklif ettiği kanuna oy vermemesi gerekir. Bakanlar Kurulu'nun mecliste sandalye sayısı 4. Sadece yazılı ve sözlü önergelerin olduğu gün bakanlar meclise hesap vermek ve yazılı ve sözlü denetim fonksiyonu icra etmek için geliyor. Yasama faaliyetlerinde yetkisi yok. Başbakanın oy verme hakkı yok. Bakanın oy verme hakkı yok. Yani parlamenter demokrasi. Ama buna rağmen parlamenter demokrasinin zaaflarından birisi olan yasamanın yürütmeyi denetleme yetkisinin eksikliğini görmüşler. Kendilerine göre bir çözüm üretmişler. Avrupa'nın birçok ülkesinde farklı farklı sistemler var. Almanya parlamenter sistem ama eyalet sistemi var. Evet. Fransa yarı başkanlık üniter devlet. Amerika eyalet sistemi başkanlık. Yani hem başkanlık eyalet hem parlamenter sistem eyalet hem üniter devlet başkanlık hepsi var dünyada. Bir kısmında başbakanlı parlamenter sistem var. Başbakanlı başkanlık sistemi var. Yani hem başkan var hem başbakan var. Bazılarında başbakan yok. Başkan yardımcısı var. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı var. Başkan birinci yardımcısı yani, var. Ülkeler kendi geleneklerine, kendi ihtiyaçlarına göre sistemi oluşturmuşlar. Biz de bunu oluşturabiliriz.
367 veya 330
bulabilir miyiz? Şimdi burada 337 bulabilir miyiz? Var. Evet, orada bir sıkıntı. Ben meclisin içindeki bir kısım milletvekili arkadaşların Türkiye'nin bu kısmını gördüğünde, gelecekteki sıkıntıları, bu sistemin ülkeye vereceği zararları gördüğünde inanıyorum ki buna oy vereceklerdir. Hatta güçlü liderler olmadığında düşünün ki Cumhurbaşkanı bugünkü anayasa gelince her hal ve şartta %50'den fazla oyla seçilecek. Başbakanın koalisyonla geldiğini düşünün. %25'le geçmişte %21-75'le bu ülkede başbakanlık yapıldı. %21-25'le 3 partinin geldiği bir sistemde başbakan diyecek ki efendim bana millet sorumluluk verdi. Parlamenter demokrasi gelince ben şu kararı aldım. Sayın Cumhurbaşkanı bunu onaylayın. Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki hayır efendim size millet yetki verdi ama bana da millet yetki verdi. Ben de millet tarafından seçildim. Bunu kabul etmiyorum. Efendim beni halk seçti. Halk sizi %25'le seçti. Beni %51'le, %52'yle, %55'le seçti. Dediğinizde sistem tamamıyla bir krize gider. Bakın bugün biz başbakanımız değişti, yeni başbakanımız geldi. Millet sistemin doğru yürüdüğüne, başındaki liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işin başında olduğunu bildiği için hiçbir sıkıntı olmadan bu süreçleri atlatabiliyoruz. Maazallah eski dönemlerde olsaydı dolar 3 lira değil 5 lira olurdu. Her şey alt üst olurdu.
Evet, en ufak şeyde çünkü evet, böyle bir şey söz konusu. Sayın Özkaya, peki anayasa teklifi beklenen desteği bulamazsa AK Parti ne yapacak bu noktada? Yani bir erken seçim söz konusu olabilir.
Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani öyle bir şeyin olacağını bu aşamada düşünmüyorum. Sonuç itibariyle meclisin 330 milletvekilinin anayasa değişikliğine evet demesi gerekir. Evet. Evet demediği müddetçe, meclis karar vermediği müddetçe sonuç itibariyle yapılabilecek bir şey yoktur. Ama biz bunu millete her daim anlatmaya, bunun Türkiye için daha doğru olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Ha, bizim söylediklerimizde Türkiye'nin geleceği için şu kısmını şöyle yapalım, şu kısmı şöyle olması daha doğrudur deniliyorsa o kısımları müzakere etmekte fayda var, konuşmakta fayda var. Çünkü biz anayasayı ne kadar geniş bir kitleyle yapabilirsek, ne kadar geniş bir partilerle bu işin içine dahil edersek anayasanın başarısı da o kadar uzun ömürlü olacaktır. Umarım dahil ederiz.
Evet, tabii bu noktada üslup konusu da ön plana çıkıyor üslup efendim. Konusu, çünkü evet. Son dönemde özellikle belli konularda yoğun tartışmalar yaşandı. Siz de Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatlığını yapmış ve çok sayıda dava açmış da bir isimsiniz. Bu noktada üslup konusunda neler söylersiniz? Son dönemde bayağı tartışma yaşandı çünkü bu konuda.
Bu tabii çok acı verici bir durum. Siyasetçilerin, biz öne çıkan milleti yöneten insanların üslubuna dikkat etmesi çok önemli. Üslubu beyan aynıyla insan diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemde çok sıkça kandan bahsetmesi, kan ile gelecek denilmesi, kan dökülür demesi çok talihsiz beyanlardır. Bu topraklarda çok kan döküldü. İnsanların, demokrasiyi savunan siyasetçilerin kandan bahsetmesi kadar acizlik olamaz. Biz kanı değil, seçimi, oyu, sandığı konuşmalıyız. Demokrasiyi konuşmalıyız. Daha geniş manada hürriyetleri konuşmalıyız. Bunu söylüyorsa bitmişliğin, tükenmişliğin, siyaset yapamamanın ve çaresizliğin ifadesidir. çaresiz insanlar ve artık fikri söylemesi bittiğini düşünen, söyleyebileceği bir fikri kalmadığını düşünen insanlar şiddete başvururlar, kanı söylerler. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımız da dedi, kan vermek istiyorsa, kan dökmek istiyorsa hemen Kızılay'a gitsin. İstediği kadar kaç ünite kan veriyorsa gidip orada kanını dökebilir. Ama bize asıl olan insanı yaşatmaktır. Ne diyor Şeyh Edip Ali? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Kan dökmek değil, kan dökülmesine engel olmak gerekir. Dünyadaki en büyük günah kan dökmektir. Haksız yere bir insanın kanını dökmektir, insan öldürmektir. Bundan daha büyük bir zulüm asla yoktur. O sebeple toplumun liderleri üslup konusunda dikkat etmediği takdirde bu diğer insanlara da, taraftarlara da sirayet ediyor. Siz kan derseniz diğeri adam öldürmeyi değil adam kesmeyi aklına getiriyor o zaman. Yani daha yetişme tarzı zayıf olan bir kısım psikolojik sorunları olan insanlar onu duyduğu an devletin siyasetçinin önünde gelen insanlardan kafasında çok daha fazla ağır şeyleri getiriyor. O sebeple biz örnek olmalıyız. Yaşayışımızda, davranışlarımızda, sözlerimizde, fiillerimizde, eylemlerimizde. Bence siyasetçiye düşen bu. Ama sonuç itibariyle bir şey daha. Ben meclise milletvekili olarak girmeden önce hakikaten hayatımda kavgadan mümkün olarak uzak duran bir insanım. Ama dokunulmazlıkların kalktığı gün hakikaten yani çok üzüntü duyduk. Biz de o komisyondaydık, oradaydık. Bazen insanlara bakıyorsunuz milletvekili de olsa, bakan da olsa, parti yöneticisi de olsa bir anda demek ki her şey duruyor. Çocuklaşıyor veyahut da farklı bir moda mı geçiyor? Bakıyorsunuz kocaman kocaman insanlar yumruklar konuşuyor. Evet, evet yani. Masaların üstten uçarak geliyor. HDP'nin grup başkan vekili iki masaların üstten uçarak geldi. Sonuçta tabii o kendisine yaptı, olan kendisine oldu ama bu tür davranışlardan da uzak durmamız lazım. Evet. İşin doğrusu özü bu.
Peki Sayın Özkaya, bugüne kadar siz genel başkanlara yönelik kaç dava açtınız? Evet. Kazandınız mı bunu?
Şunu söyleyebilirim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok para kazandık. Yani çok kazandık. Sayısal olarak söylememiz uygun değil. Son dönemlerde benim üzüntü verdiğim, az önce üslup dedik ya, sosyal medya aracılığıyla hakaretler çok arttı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümet yetkililerine, milletvekillerine, ben genç kardeşlerimize TRT, TSR aracılığıyla birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu 5651 sayılı internet ortamında işlenen suçlarla ilgili kanun var. Bu kanunun 2G maddesi gereğince internet ortamı aleni bir ortamdır. Kamuya açık bir ortamdır. Sosyal medyada yazdığınız her söz bütün toplumun huzurunda söylenmiş bir sözdür. Oradan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, bakanlara, milletvekillerine, kamuya açığına hakaret ettiğinizde Türk Ceza Kanunu'nun 125.3a maddesindeki kamu görevlisine görev nedeniyle hakaret suçunu oluşturur. 131. madde gelince de bu suç şikayete de tabi değildir. Yani bir savcı, bir polis yetkili gördüğünde mutlak surette soruşturmak ve suç olduğuna kanaat getiriyorsa dava açmak zorundadır. Genç kardeşlerimizin bu Sayın Cumhurbaşkanımız olursa Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi gelince 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi gerektiren bir suçtur. Çocuklarımız, gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz bir anlık kızgınlıkları veyahut da işi ciddiye almamaları gereğiyle sözler söylemekte, yazmakta ve akabinde de soruşturmalara muhatap olup cezalar almaktadırlar. Bu aldıkları cezalar ileride memuriyetlerine engel olabilmekte ve adli sicillerine işlenmektedir. Bu sebeple bütün genç kardeşlerimize özellikle söylüyorum, ne olur sosyal medya daki üslubunuza çok dikkat edin. O üslup, o yazdıklarınız hiç düşünmediğiniz, bazen şaka yaptığını zannettiğiniz, bazen
hani gençlikte
evet, kırgır geçtiğini düşündüğünüz hususların size ömür boyu bir sıkıntıyla karşı karşıya getirebileceğini, çünkü onun dava açıldı, davanın sonuçlarının ortadan kalktığı süreye kadar belki sınavlarınız bitecek, o dönem memuriyete giremediğiniz evet. için ömür boyu yasaklanacak ama hiç giremeyeceksiniz. Hiç,
bu çok büyük bir sıkıntı.
Buna özellikle gençlerimizin dikkat etmesi
lazım. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir uyarı için. Sağ olun Sayın Özkaya ama yurt dışında bazı kesimlerin yine Cumhurbaşkanı'nı hedef aldıklarını da görüyoruz. Mesela ZDF kanalının biliyorsunuz bir programda yoğun olarak da bu tartışıldı. Yurt dışındaki bu tür gelişmeler konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
Şöyle, o gün ben ZDF'nin o olayın olduğu gün bir arkadaşım, profesör bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili böyle bir yayın var. Almanya'da eğitimini görmüş fakülteden bir arkadaşım. Ben orada hemen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve arkadaşlarımızı, danışman arkadaşlarımızı aradım. Amerika'da idiler. Konuyu ilettim ve onlara bu konuyu söyledim. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız gelince Almanya'da bir avukat arkadaşa yetki verildi ve süreçler başlatıldı. Almanya bakın sonucu gördü. Mahkemesi gerekli cezayı verdi ve yayınını durdurdu. Almanya parlamentosunda bir Yunan milletvekili kötü söz, çirkin söz söyledi. Hemen parlamento başkanı meclisin dışına attı. Yani orada da bu tür şeylerde evet ifade ürettiğini görmekle birlikte insan onurunu rencideden her şey evet. dikkat etmemiz lazım. İnsan onuru her şeyden daha kutsaldır.
Evet. Efendim tabii konuşacak konu çok ama evet. süremiz kısıtlı. Süremizin sonuna geldik. Evet. Son olarak yurt dışında şu an dünyanın dört bir yanında sesimiz duyan insanlar var. Onlara neler söylemek istersiniz?
Onlara şunu söylüyorum. Devletine ve milletine güvensinler. Büyük bir devletin vatandaşı olmanın mutluluğunu her zaman hissetsinler. Bir sıkıntısı olduğu zaman kendi oradaki büyükelçiliklerine, konsolosluklarına gitsinler. Ve o sıkıntısını çözemediği zaman da mutlaka bunu başbakanlık, BİMER'e, meclise, bizlere iletsinler. Biz Allah'a hamdolsun bugün dünyada milli gelirine oranla en çok yardım eden ülkeyiz. En çok geniş manada yardıma, sosyal yardıma koşan ülkeyiz. Ve büyük bir ülkeyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin büyüklüğünü hissediyorsunuz. Bu ülkenin, bu büyük devletin vatandaşı olmanın onurunu, gururunu yaşıyorsunuz. Ve devletinize, milletinize sahip çıkın. Orada her biriniz bu ülkenin gönül elçisi olun. Gönül elçisi olmaktan daha kıymetli hiçbir şey yok. Siz ne kadar çok iyi insan, gönül elçisi olursanız o bölgedeki yaşayanlar da size evet. ve dolayısıyla ülkenize karşı sevgiyle dolacaklardır.
Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun geldiğiniz için. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya bizlerle birlikte de teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sağ olun. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban size de çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Pazartesi günü Meclis Gündemi programı yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Meclis Gündemi.